Ayrım 14.
İlericilikle gericilik, sevgiyle nefret, bağımsızlıkla bağımlılık arasında bir seçmedir bu. Özgürlük, akıl dışı tutkuların sesine karşı aklın, sağlığın, huzurun, vicdanın sesini dinleme ve izleme yeteneğinden başka bir şey değildir. Bu açıdan ben Sokrat'ın, Platon'un, Stoacıların ve Kant'ın geleneksel görüşlerine katılıyorum. Burada vurgulamaya çalıştığım şey, aklın buyruklarına uyma özgürlüğünün derinliğine incelenebilecek bir ruh bilimsel sorunu olduğudur. Şimdi gene sigarasını içip içmeme seçmesiyle karşı karşıya kalan kişi örneğine, değişik söylersek bu kişinin akla uygun isteğini yerine getirme özgürlüğüne sahip olup olmadığına bakalım. Bu isteğini gerçekleştiremeyeceğinden az çok emin olduğumuz bir insan tipi düşünebiliriz. Bu insanın anne figürüne derinden bağlı oral alıcı bir yapıda olduğunu, her zaman başkalarından bir şey beklediğini, kendisini hiçbir zaman gerçekleştiremediğini, bu yüzden de yoğun, sürekli bir huzursuzluk içinde olduğunu varsayabiliriz. Sigara içmek onun için alıcı açlığını doyurma, huzursuzluğa karşın bir savunma yoludur. Ona göre sigara güçlülüğü, erginliği, etkinliği simgeler. Bu yüzden o kişi sigarasız edemez. Sigaraya karşı duyduğu açlık, huzursuzluğunun, alıcılığının ve benzeri sonucudur ve bu dürtülerinin güçlülüğü ölçüsünde büyüktür. Dürtüler bir noktada o denli güçlüdür ki kişi açlığını içindeki güçler dengesinde çok büyük bir değişiklik olmadıkça bastıramaz. O zaman uygulamaya bakarak o kişinin iyi olduğunu açıkça gördüğü şeyi seçmekte özgür olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan öylesine olgun, üretken, açlıktan öylesine uzak bir insan düşünebiliriz ki bu insan akla, kendi gerçek çıkarlarına karşı hareket edemeyecektir. O kişi de özgür olmayacaktır, sigara içmeyecektir çünkü bundan böyle sigara içme isteği duymayacaktır. Dipnot: S.T. Agustin insanın günah işlemekte özgür olmadığı bir kutsal mutluluk durumundan söz eder. Seçme özgürlüğü insanın elinde olan ya da olmayan biçimsel, soyut bir yeti değildir. Daha çok insanın kişilik yapısından doğar. Bazı insanların elinde iyiyi seçme özgürlüğü yoktur çünkü o insanlar kişilik yapıları yüzünden iyiye göre davranma yetilerini yitirmişlerdir. Bazı insanlar da kötülüğü seçme yetilerini yitirmişlerdir çünkü onlarda da kişilik yapıları yüzünden kötülüğe karşı istek kalmamıştır. Bu iki aşırı durumun kişiliklerindeki güçler dengesi yüzünden bu iki tür insanın başka türlü davranamamalarıyla belirlendiğini söyleyebiliriz. Ne var ki insanların çoğunda birbiriyle çatışan eğilimler öyle dengelenmiştir ki seçme söz konusu olabilir. Seçme edilimi o insanın kişiliğinde birbiriyle çatışan güçlerden birinin ya da öbürünün ağır basmasıdır. Özgürlük kavramını iki değişik anlamda kullanabileceğimiz ortaya çıktı sanıyorum. Bunların birincisinde özgürlük olgun, bütünüyle gelişmiş, üretici bir insanın tutumunun, yaklaşımının ve kişilik yapısının bir parçasıdır. Bu anlamda özgür insandan seven, üretici, bağımsız bir insan olarak söz edilebilir. Aslında bu anlamda özgür bir insan gerçekten seven, üretici ve bağımsız bir kişidir. Bu anlamda özgürlük, iki olası eylem arasında özel bir seçmeyi değil, o insanın kişilik yapısını gösterir. Bu anlamda kötülüğü seçmekte özgür olmayan insan, bütünüyle özgür olan insandır. Özgürlüğün ikinci anlamı, şimdiye dek kullana geldiğimiz anlamı, özlü söylersek birbirine zıt iki seçenek arasında seçme yapma yetisidir. Ne var ki bu seçenekler yaşamda her zaman akılsal çıkarlara karşı akıl dışı çıkarları, yaşamın gelişmesine karşı durgunluk ya da ölüm arasında bir seçmeyi gösterir. Bu ikinci anlamda en iyi ve en kötü insan seçmekte özgür değildirler. Seçme özgürlüğü ise ancak birbirleriyle çatışan eğilimler taşıyan ortalama kişi için söz konusudur. Özgürlüğü ikinci anlamda düşünürsek şu sorun ortaya çıkar. Birbiriyle çatışan bu eğilimler arasından seçme özgürlüğü hangi etkenlere dayanmaktadır? Çok açıktır ki en önemli etken birbiriyle çatışan eğilimlerin ne ölçüde ağır bastığı, özellikle de bu eğilimlerin bilinçaltı yanıdır. Akıl dışı eğilim ağır bastığı zaman seçme özgürlüğünü destekleyen şeyin ne olduğunu sorarsak yanıt kötüye karşı iyi olanı seçmede belirleyici etkinin farkında olma olduğudur. 1- İyinin ve kötünün ne olduğunu farkında olmak. 2. somut durumda hangi eylemin istenen amaca uygun bir yol olduğunun farkında olmak. 3. Ortada olan isteğin ardında yatan dürtülerin farkında olmak. Bu da bilinçaltı arzuların keşfedilmesi demektir. 4. Aralarında seçme yapılabilecek olanakların farkında olmak. 5. Bu seçeneklerin birine karşı öbürünü seçmenin getireceği sonuçların farkında olmak. 6. Eyleme geçme istenciyle birlikte gelmedikçe insanın tutkularına karşı girişilen bir eylemin zorunlu olarak getireceği gerginliğin acısına katlanma isteği olmadıkça farkında olma durumunun hiçbir etkisi olmayacağının farkında olmak. Şimdi bu çeşit farkında olma durumlarını inceleyelim. İyilik ve kötülüğünün ne olduğunu farkında olmak, pek çok ahlaksal dizgede iyilik ve kötülük diye adlandırılan şeyleri kuramsal olarak bilmekten ayrı bir şeydir. Geleneğe dayanarak sevginin, bağımsızlığın ve gözü pekliğin iyi, nefretin, boyun eğmenin ve korkaklığın kötü olduğunu bilmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bu bilgi yetkilerden, töresel öğretilerden ve benzeri edinilen yabancılaşmış bir bilgidir. Bu bilginin doğru olarak kabul edilebilmesi bu kaynaklardan gelmesindendir. Farkında olmak demek, o kişinin öğrendiklerini yaşayarak, kendisiyle deneylere girişerek, başkalarını gözleyerek, sonunda da sorumsuz bir fikir edinmek yerine bir inanç kazanarak kendi kendine edindiği bilgilere dönüştürmesi demektir. Ne var ki genel ilkeler üzerinde bir karara varmak da yetmez. Bu farkında olmanın ötesinde insanın kendi içindeki güçler dengesinin ve bilinçaltı dürtüleri gizleyen aklı uydurmalarının farkında olması gerekir. Özgül bir örnek alalım. Bir erkek bir kadına karşı büyük bir çekilme, onunla cinsel ilişkide bulunmak için güçlü bir istek duysun. Erkek bilinç üstünde bu isteği kadının onca güzel, onca anlayışlı olmasından ya da kendisine büyük bir cinsel açlık duymasından, şefkate gereksinme duymasından ya da onca yalnız olmasından ya da herhangi bir nedenden dolayı duyduğunu düşünür. O kadınla bir ilişkiye girerse ikisinin yaşamını da alt üst edeceğini farkında olabilir. Kadının güvensiz olduğunu, koruyucu bir güç aradığını, bu yüzden yakasını bırakmayacağını bilebilir. Bütün bunları bilmesine karşın kararından caymaz ve kadınla ilişkiye girer. Neden? Çünkü arzusunun farkındadır ama o arzusunun ardında yatan güçlerin farkında değildir. Bu güçler neler olabilir? Birçok güç arasından bir tanesini, çoğu zaman en etkili olan gücü seçeceğim burada. Erkeğin boş benlik duygusu ve narsizmi. Erkek o kadını elde etmeyi, kendi çekiciliğini ve değerliliğini kanıtlamak amacıyla aklına koymuşsa, bu gerçek dürtünün çoğu zaman farkında olmayacaktır. Yukarıda sayılan akla uydurmalarının daha da çoğuna, belki tümüne kendini kaptıracak, böylece gerçek dürtüsüne göre davranacaktır. Çünkü bu dürtüyü göremeyecek, daha başka, çok daha akla yatkın dürtülere göre davrandığı sanısına kapılacaktır. Farkında olmanın ikinci adımı, o kişinin hareketinin getireceği sonuçların bütünüyle farkında olmasıdır. Karar anında kafası arzularla ve yatıştırıcı akla uydurmalarla doludur. Oysa hareketinin sonuçlarını açıkça görebilse, örneğin şunları anlayabilse kararı değişecektir. Çok uzatmalı, dürüst olmayan bir sevgi ilişkisine girmektedir. Narsizmini ancak yeni fetihlerle doyurabileceğinden o kadından da bıkacaktır. Gene de suçluluk duyduğu, kadını hiçbir zaman gerçekten sevmediğini kabul etmekten korktuğu için yerine getiremeyeceği sözler vermeye devam edecektir. Bu çatışmanın kendisi ve kadın üzerinde felce uğratıcı, zayıflatıcı etkileri olacaktır ve benzeri. Davranışın ardında yatan gerçek, dürtülerin, bu tutumun getireceği sonuçların farkında olmak bile insanı doğru karara götürecek eğilimi güçlendirmeye yetmez. Önemli başka bir şeyin daha farkında olmak gerekir. Gerçek seçme ne zaman yapılmaktadır ve insanın yaptığı seçmelerin getirdiği gerçek olanaklar nelerdir? Örneğimizdeki erkeğin tüm dürtülerin ve tüm sonuçların farkında olduğunu varsayalım. O kadınla yatmamaya karar verdiğini varsayalım. Bu karardan sonra kadını gezmeye götürür ve evine bırakmadan önce bir şey içelim mi der. Dışarıdan bakınca bu öneri zararsız görünür. Birlikte içki içmenin hiçbir zararı yoktur. Aslında güçler dengesi bu denli nazik olmasa hiçbir şeyin zararı yoktur. O anda erkek birlikte bir içki içmenin nelere yol açabileceğini fark edebilse belki de bu öneride bulunmayacaktır bile. O zaman havanın romantikleşeceğini, içkinin istenç gücünü zayıflatacağını, bir içki daha içmek için kadının evine gireceğini, sonra da kesinlikle kadınla sevişeceğini görebilecektir. Tam bir uyanıklık içinde bu sonuçtan kaçınamayacağını önceden kestirebilecek, kestirebildiği için de birlikte içki içmekten kaçınabilecektir. Oysa arzusu onun bu sorunlu sonucu görmesini engellediğinden, elinde olanak varken doğru olduğunu bildiği seçmeyi yapamaz. Başka deyişle asıl seçme burada kadınla sevişmeye başladığı zaman değil, birlikte içki içmeyi önerdiği ya da belki onu birlikte gezmeye çağırdığı zaman yapılmıştır. Bu kararlar zincirinin sonuncu halkasında o kişi artık özgür değildir. Daha önceki bir aşamada gerçek seçmenin hemen orada, o zaman yapılması gerektiğini fark etse belki özgür olma olanağını kullanabilir. İnsanın kötüye karşı iyiyi seçme özgürlüğüne sahip olmadığı görüşü, büyük ölçüde olaylar zincirindeki ilk ya da ikinci karara değil de en son karara bakmaktan doğar. Gerçekten de en son karar anında seçme özgürlüğü yok olup gitmiştir. Oysa kişi kendi tutkularına bütünüyle kapılmadan önce bir noktada seçme özgürlüğünü henüz yitirmiştir. Şöyle bir genelleme yapılabilir belki. Birçok insanın yaşamlarında başarısızlığa uğramaları akla uygun davranabilme özgürlüğünün ellerinde bulunduğunu görememelerinden, seçmenin farkına vardıkları zamanda artık karar vermek için zamanın geçmiş olmasındandır. Asıl kararın ne zaman verildiğini görebilmekle çok yakından ilgili başka bir sorun daha vardır. Seçme yeteneğimiz yaşam deneyimlerimizle birlikte sürekli olarak değişir. Yanlış kararlar vermeyi ne denli uzun sürdürürsek yüreğimiz o ölçüde katılaşır. Ne denli çok doğru karar verirsek yüreğimiz o ölçüde yumuşar. Daha iyi söylersek o ölçüde canlılık kazanırız. Burada söz konusu ilkeye iyi bir örnek satranç oyunudur. Aynı ustalıkta iki oyuncunun bir oyuna başladığını düşünürsek ikisinin de aynı ölçüde kazanma şansı vardır. Beyaz taşlarla başlayanın şansı birazcık daha fazladır elbette ama burada önemli saymayabiliriz bunu. Başka bir deyişle her iki oyuncunun da kazanma özgürlüğü aynıdır. Diyelim ki 5 el oynandıktan sonra durum değişmiştir. İkisi de kazanabilirler ama daha iyi bir hamle yapan A daha büyük bir kazanma şansına sahiptir. Bir bakıma onun rakibi B'ye göre daha büyük bir kazanma özgürlüğü vardır ama B de kazanmakta özgürdür henüz. Birkaç hamleden sonra A, B tarafından iyi hamlelerle karşılanmayan doğru hamleler yapmayı sürdürerek artık oyunu kazanacak duruma gelir. Ama hemen hemen kazanacak duruma gelir. B de hala kazanabilir. Birkaç hamleden sonra oyunun sonucu belli olur. Usta bir oyuncu olduğunu varsayarsak B artık kazanma özgürlüğü kalmadığını anlayacaktır. Aslında mat edilmeden önce oyunu yitirdiğini görür. Kazanma özgürlüğünü yitirdikten sonra bile hala kazanabileceğini sanan kişi ancak belirleyici etkenleri çözümleyemeyen acemi bir oyuncudur. Böyle bir oyuncu yanılgısı yüzünden oyunu acı sonuna dek götürür ve şahını kaptırır. Dipnot, yitirilen yalnızca bir satranç oyunuysa sonuç insana o denli acı gelmeyebilir ama generallerin artık yitirdiklerini görme yeteneğine ve nesnelliğe sahip olmamaları yüzünden milyonlarca insan ölürse sonuç gerçekten acıdır. Yüzyılımızda böylesi acı bir sona iki kez tanık olduk. Önce 1917'de sonra da 1943'te. Her iki durumda da Alman generalleri kazanma özgürlüklerini yitirdiklerini göremediler. Savaşı milyonlarca insanı kurban ederek akılsızca sürdürdüler. Satranç oyunu benzetmesinin anlamı açıktır. Özgürlük sahip olduğumuz ya da olmadığımız sürekli bir özellik değildir. Aslında bir sözcüğün, soyut bir kavramın dışında özgürlük diye bir şey yoktur. Yalnızca bir tek gerçeklik vardır. Seçmeler yapma süreci içinde kendimizi özgürleştirme eylemi. Bu süreç içinde seçmeler yapabilme yetimizin derecesi her eylemimizle, yaşam deneyimimizle değişir. Yaşamımda kendime güvenimi, bütünlüğümü, gözü pekliliğimi, inancımı pekiştiren her adım aynı zamanda istenen seçenekleri seçme yetimi de artırır. Sonunda benim için istenmeyen eylemi seçmek, isteneni seçmekten çok daha zor bir duruma gelir. Öte yandan her boyun eğme, her korkaklık hareketi beni zayıflatır. Daha büyük boyun eğme eylemlerine yol açar. Sonunda özgürlüğümü bütünüyle yitiririm. Artık hiçbir yanlış hareket yapamayacağım aşırı durumla doğru bir harekette bulunmayı seçme özgürlüğümü yitirdiğim öbür aşırı durum arasında seçme özgürlüğünün sayısız derecelenmeleri vardır. Yaşamın uygulanmasında seçme özgürlüğünün derecesi her an değişir. İyiyi seçme özgürlüğümün derecesi büyükse iyiyi seçmek büyük bir çaba gerektirmez. Küçükse çok büyük bir çabayı, başkalarının yardımını ve elverişli koşulları gerektirir. Bu olguya klasik bir örnek kutsal kitapta Firavun'un İbranilerin serbest bırakılması isteğine karşı gösterdiği tepkidir. Firavun kendisinin halkının başına gelen de gittikçe çoğalan acılardan korkmaktadır. İbranileri bırakmaya söz verir ama tehlike ortadan kalkar kalkmaz yüreği katılaşır ve gene İbranileri serbest bırakmamaya karar verir. Firavun'un tutumunda asıl önemli olan yüreğinin katılaşması sürecidir. Doğru yolu seçmekten kaçındığı sürece yüreği katılaşmaya devam eder. Nedenle acı çekerse çeksin bu öldürücü gelişmeyi durduramaz. Sonunda kendisinin ve halkının yıkımına yol açar. Firavun'un yüreğinde hiçbir değişiklik olmaz çünkü o yalnızca korkuyla karar vermektedir. Değişiklik olmaması yüzünden de yüreği gittikçe katılaşır. Sonunda kendisinde seçme özgürlüğü diye bir şey kalmaz. Firavun'un yüreğinin katılaşması öyküsü aslında kendi gelişmemize, başkalarının gelişmesine bakarak gözlemleyebileceğimiz bir deneyin şiirli bir biçimde anlatılmasından başka bir şey değildir. Bir örnek düşünelim. 8 yaşında beyaz derili çocuğun bir arkadaşı vardır. Kara derili hizmetçinin oğlu. Beyaz çocuğun annesi oğlunun küçük zenciyle oynamasını istemez. Ona arkadaşıyla görüşmemesini söyler. Çocuk direnir. Annesi söylediğini yaparsa onu sirke götüreceğini söz verir. Çocuk boyun eğer. İstediğinden caymak ve rüşveti kabul etmek çocukta bir şeylere yol açmıştır. Utanır. Kişilik bütünlüğü zedelenmiştir. Kendine güvenini yitirmiştir. Ama henüz onarılamayacak bir durum yoktur. 10 yıl sonra bir kızı sever. Şöyle bir tutulaverme değildir bu. İkisi de birbirlerine karşı derin, insanca bir bağlılık duymaktadırlar. Ama kızın ailesi oğlanınkine göre daha aşağı sınıftandır. Oğlanın anne babası nişanlanmalarını istemez. Oğlanı kandırmaya çalışırlar. Oğlan ayak direyince resmi nişanı dönüşünü ertelemek koşuluyla 6 ay yana onu Avrupa'ya göndermeyi önerirler. Delikanlı öneriyi kabul eder. Bilinç üstünde bu yolculuğun kendisine çok iyi geleceğini ve elbette dönüşünde sevgilisine karşı duygularında hiçbir değişiklik olmayacağına inanmaktadır. Ama öyle olmaz. Pek çok kızla tanışır, çok beğenilir, benlik duygusunu duyurur. Sonunda sevgisi ve evlenme kararı zayıfladıkça zayıflar. Dönüşünden önce kıza nişanı bozduğunu bildiren bir mektup yazar. Delikanlının kararı ne zaman verilmiştir? Onun sandığı gibi son mektubu yazdığı gün değil, anne babasının Avrupa'ya gönderme önerisini kabul ettiği gün. Bilinç üstünde olmasa da bu rüşveti kabul etmekle kendisini sattığını sezmiştir ve karşılık olarak söz verdiği şeyi yerine getirmesi, kızdan ayrılması gerekmiştir. Ayrılmasının nedeni Avrupa'da yaptıkları değildir. Sözünü tutmak için içinden geçtiği mekanizmadır. Burada da gene sözünden caymıştır. Sonunda bu, kendinden nefret etmesini, yeni fetihlerin ve benzeri getirdiği doyumun ardına gizlenmiş de olsa iç sağlamlığını, kendine güvenini yitirmesine yol açmıştır. Bu delikanlının yaşamını ayrıntılarıyla izlemeye gerek var mıdır artık? Fizik okuyacağına babasının işini sürdürecektir. Karşılığında ödüllendirilecektir. Anne babasının zengin dostlarının kızıyla evlenecektir. Başarılı bir iş adamı ve siyasal bir önder olacaktır. Kamuoyuna karşı direnmekten korktuğu için vicdanının sesine kulak vermeyerek öldürücü kararlar alacaktır. Yüreğin katılaşmasının öyküsüdür onun öyküsü. Bir ahlaksal yenilgi onu ikinci bir ahlaksal yenilgiye götürür. Sonunda dönüşü olmayan bir noktaya sürüklenir. 8 yaşındayken direnip rüşveti almayabilirdi. Özgürdü henüz. O zaman belki onu çıkmazını duyan, bilen bir dostu, büyük babası ya da bir öğretmeni yardım edebilirdi kendisine. 18 yaşında özgürlüğü biraz daha azalmıştır. Daha sonraki yaşamı özgürlüğünün gittikçe azaldığı bir süreçtir artık. Sonunda öyle bir noktaya gelir ki yaşam oyununu bütünüyle yitirir. Pek çok insan Hitler'in ya da Stalin'in görevlileri ölçüsünde vicdansız ve katı yürekli olsalar bile iyi insan olma şansıyla başlamışlardır yaşamlarına. Bu insanların yaşamlarını çok ayrıntılı bir biçimde çözümlersek, belki bir anda yüreklerinin ne ölçüde katılaşmış olduğunu, insan olma şanslarını son olarak ne zaman yitirdiklerini öğrenebiliriz. Bunun tam tersi de doğrudur. İlk başarı ondan sonrakini kolaylaştırır. Sonunda doğruyu seçmek hiçbir çaba gerektirmez artık. Örneğimizde birçok insanın başarısızlığa uğradığı nokta açıkça görülüyor. Bu insanların yaşama sanatında başarısızlığa uğramalarının nedeni, yaratılıştan kötü ya da istenç gücünden yoksun olmaları yüzünden daha iyi bir yaşam sürememeleri değildir. Başarısızlıkları yolun ikiye ayrıldığı noktada durdukları, bir karar vermelerinin gerektiği zaman uyanıp gözlerini açmamalarından doğar. Yaşamın kendilerine bir soru getirdiğinin, yanıt verme seçeneklerinin henüz ellerinde olduğunun farkında değildirler. Yanlış yolda attıkları her adımda yanlış yolda olduklarını kabul etmeleri gittikçe güçleşir. Bu da çoğu zaman o ilk yanlışlık noktasına dönmeleri gerektiğini, boşu boşuna zaman ve enerji harcamış olduklarını kabul edememelerinden doğar. Aynı şeyler toplumsal ve siyasal yaşamda da geçerlidir. Hitler'in başarısı zorunlu muydu? Alman halkının herhangi bir noktada onu baştan atma özgürlüğü yok muydu? 1929'da Almanları Nazi'liğe doğru götüren etkenler vardı. Düşünce yapıları 1918 ile 1923 arasında oluşan öfkeli ve sadist bir alt orta sınıfın bulunması, 1929 ekonomik çöküntüsünün yarattığı geniş işsizlik, ülkede sosyal demokrat önderlerin daha 1918'de hoşgörüyle karşıladıkları askeri güçlerin gittikçe ağırlık kazanması, ağır sanayicilerin kapitalizm dışı bir gelişmeye karşı duydukları kuşku, komünistlerin sosyal demokratları başlıca düşman belleme taktikleri, yetenekli olsa da yarı deli çıkarcı bir demagogun bulunması. Bunlar etkenlerin yalnızca en önemli olanlarıdır. Öte yandan Nazi'liğe karşı güçlü işçi sınıfı partileriyle güçlü işçi sendikaları gene Nazi'liğe karşı olan bir liberal orta sınıf vardı.